Kitabın adı Cehennem Köşesi. Yazarı David Baldacci. 34. Ayrım. Bölüm 72. Stone gözlerini açtı. Aklı karmakarışıktı ama mantığı yavaşça yerine gelmeye başlamıştı. Oturmaya çalıştı ama bir el onu geri yatırdı. Ajan Ashburn'un kendisine baktığını gördü. "Ne oldu?" dedi. "Sorun yok, sakin ol," dedi kadın sakinleştirici bir sesle. Stone etrafına bakındı. Yine bir hastane odasındaydı. Tam gözlerini kapatacaktı ki olanları hatırladı ve gözlerini kocaman açtı. "Chapman, o da iyi olacak. Birkaç şiş ve yara sadece. Tıpkı senin gibi." "Danhu öldü." "Evet, bombanın patladığını gördünüz mü?" Stone başıyla onayladı. "Kamyonetteydi." "Bombanın nereden geldiğine dair bir fikrin var mı?" Stone kafasına dokundu ve yüzünü ekşitti. "Ya zaten arabasındaydı ya da biz içeride onunlayken birileri koydu." "Hiç kimseyi görmediniz mi?" Stone yavaşça başını iki yana salladı. Ashburn yatağın yanındaki sandalyeye çöktü. "Danhu ile ilgili telefonunu alınca şaşırdım." "Neden ondan şüphe ettin?" "Bir ön seziydi." "Onun hakkında mı?" "Tam olarak değil. Bizi yönlendirmelerine bu kez izin vermek istemedim." "Böyle olduğunu mu düşünüyorsun?" Stone yatakta doğruldu. "Bizi yönlendirdiklerini düşünüyorum, evet." "Kimin yönlendirdiğine dair bir fikrin var mı?" "Belki de düşündüğümüzden çok daha yakın biridir. Ajan Gross'un ne dediğini hatırla. Biri onu izliyordu." "Hatırladım. Peki Danhu'nun olayı neydi? Bomba ve ağaç olayında Sykes değildi, o mu işin içindeydi?" "Öyle sanıyorum. Şüpheleri onun üzerine çekmeye çalıştı kadın." "Evinde bir şey bulabildiniz mi?" "Hayır ama eğer seyahat için belgeleri yanına aldıysa kalıntılarda bulunabilirler. Hala araştırıyoruz." "Ama böyle bir olaydan kurtulacak şey değil kağıt." "Ama bir çantası vardı. Onu korkuttuk. Eminim kaçıyordu." "Bu fikre karşı çıkmıyorum." Ashburn ayağa kalktı. "Zor bir gün geçirdin. Güvenlik kılığına girmiş bir keskin nişancı az daha seni vuracaktı. Şimdi de neredeyse havaya uçacaktın. Burada olduğumu kimse biliyor mu?" "Arkadaşlarını mı kastediyorsun?" "Hayır. Gizli kalmasının daha iyi olacağını düşündük." "Chapman da iyi, kötü bir şey yok. Görebilir miyim?" "Bakayım, hemen dönerim." Bir dakikadan kısa bir süre sonra kapı açıldı. Ashburn değildi gelen. Bir tekerlekli sandalye ile Chapman gelmişti. Sağ yanağında ve alnında sargılar vardı. Stone biraz daha doğruldu. Bakışları tekerlekli sandalyeye kaydı. Sonra yine Chapman'a baktı. "Merak etme," dedi Chapman sırıtarak. "Yürüyebiliyorum. Bu sadece hastanenin bombadan kurtulan hastalar için uyguladığı bir şey. Siz Amerikalıların bir sürü kuralı var." Stone geri yaslandı. Rahatladığı yüzünden belliydi. Chapman yatağın hemen yanında durdu. "Sen nasılsın? Her şey yolunda mı?" Stone kollarını ve boynunu oynattı. "Bildiğim kadarıyla öyle. Ağrıyorlar ama çalışmalarında sıkıntı yok." "Neredeyse yakalıyorduk onları." "Bizim işimizde neredeyse bir şey ifade etmez." "Ashburn sana ne dedi?" "Her zamanki şeyler. Önemli bir şey yok." Gülümseyerek ekledi Stone. "Bana söylediği en önemli şey senin iyi olduğundu." Chapman da gülümsedi. "Önceliklerinin normal olduğunu gördüğüme sevindim. Hayatımı kurtardın. Eşitlendik anlamına gelir bu. Sanırım haklısın. Ama Danhu elimizde kalan son kişiydi. Şimdi konuşacak kimse kalmadı." "Yanılıyorsun. Faut Türk'e kul var." "Ama o bizim sınırlarımızın dışında." "İki kez havaya uçtuktan sonra benim için hiçbir şey sınırlarımın dışında değil." Sonraki saatlerde onu görünce şaşkınlığını gizlemeye çalıştı Stone. Ama başaramadı. Marissa Friedman beyaz bir etek giymişti. Tenindeki bronzluk göze çarpıyordu. Mavi ipek bir bluz ve topuklu ayakkabılar giymişti. Saçları parlak ve düzdü. Omuzlarına dökülüyordu. Bir elinde küçük bir çanta, diğer elinde güneş gözlükleri vardı. Odadaki sandalyelerden birine otururken dikkatle Stone'a bakıyordu. "Beni gördüğüne çok şaşırdığın belli," dedi. Sana en son yaklaştığımda gayet net bir şekilde cehennem olmam söylendi. Ne kadarını gerçekten biliyorsun? Benim hakkımda yani. Weaver açık konuştu, bilgi verdi. Bizim işimiz için bazen iyi, bazen de kötü bir durum bu. Stone yatakta doğruldu. Peki neden buradasın? Başına gelenleri duydum. İyi olduğunu görmek istedim. Bunu öğrenmek için buraya kadar gelmene gerek yoktu. Bir telefon işi hallederdi. Redmond ona baktı, sonra hemen bakışlarını kaçırdı. Ayağa kalktı ve pencereye yürüdü. Güzel bir gün. Sanırım öyle, pek düşünmemiştim. Friedman dışarı bakmaya devam etti. Çocukken havadan çok etkilenirdim. Büyüdüğüm zaman meteoroloji uzmanı olacağımı sanırdım. Ne oldu peki? Dönüp Stone'a baktı. Aslında emin değilim. Doğru şeyleri yaptım ben. Doğru okullara gittim. Sonra Harvard hukuka saptım. Mezun olunca bir yıl ara verecektim. Avrupa'yı dolaşacaktım ve sonra New York şehrindeki bir firmada masa başı işi yapacaktım. Sonra birden CIA hakkındaki bir seminere katıldım ve bir baktım ki bütün o yıllar geçip gitmiş. Tekrar dönüp pencereden baktı. Ben çok hava gördüm. Stone'a döndü. Ama görünüşe göre seninkinin yakınlarına bile yaklaşamam. Weaver ile benim hakkımda görüştün mü? Friedman yatağın yanına yürüdü. John Carr. Çok etkileyici. Stone yorgun bir halde omuzlarını silkti. O ismi 30 yıldır duymadım. Sanki hiç duymamışım gibime geliyor. Friedman sandalyeyi yatağın yanına çekip oturdu. Beni yakalamana çok şaşırdım. Weaver'ın adamlarından mesaj alana kadar Faud'la buluşacağım gece beni izlediğini anlamamıştım. Nasıl başardın bunu? Bu yüzden mi buradasın? Etrafındaki korumada kalıcı bir delik var mı diye öğrenmeye mi geldin? Sen de aynı şeyi yapmaz mıydın? Evet, aslında yapardım, dedi Stone. Çıkarma yöntemi. O gece sen de parktaydın. Adelphia'nın hikayesi bütün boşlukları doldurmuyordu. Türke Kul biriyle buluşmak için oradaydı. Parmağıyla kadını işaret etti. Mantıklı seçenek sendin. Aslında normalden daha uzun zamanımı aldı bunu bulmak. Ama kendimi savunmak için söyleyebilirim ki beni çok fazla karanlıkta bıraktılar. Friedman endişeli görünüyordu. Stone nedenini kolayca anladı. Ben bunu anladım. Başka biri de anlamış mıdır diye düşünüyorsun, değil mi? Benim hayatım bu, Ajan Stone. Birileri beni bulmadan önce benim onları fark etmem gerekiyor. Türke Kul'u nasıl fark ettin? Bir sürü ufak şey vardı. Ayrı ayrı bir şey ifade etmiyorlardı. Ama birleştirince çok şey ifade ettiler. Yine de inanamadım. İlk başlarda Milli İstihbarat Merkezi de inanamadı. Ama biraz araştırınca doğru olduğunu gördüler. Faud'un Afganistan'la olan bağlantısı işe son noktayı koydu. Sovyet Rusya ile olan bağlantılara kadar götürdü bizi. O zamanki esas hocası, şimdilerde en tepedeki koltuğa sadece 3 adım geride. Peki ya Rus uyuşturucu tacirleri ile bağlantısı? Tacir. Aslında sadece bir tanesi ile bağlantısı var. Ama olay büyük. Rus hükümeti de onlarla işbirliği içinde. Sadece muazzam bir para akışı yok işin içinde. Uyuşturucunun yapacağı zarar, bir ordunun yapacağı zarardan çok daha fazla. Savaşta sadece askerler ve birkaç sivil ölür. İnsanların çoğu etkilenmez bile. Ama bir uyuşturucu savaşında herkes bir şekilde etkilenir. Anlıyorum. Sorun Türke Kul konusunda ne yapılacağıydı. Çözüm olarak ona kendisini asacak halatı vermeyi mi buldunuz? Hayır, sadece o değil. Diğerlerine de ihtiyacımız var bizim. Emir zincirinin üstlerine ulaşmalıyız. Faud'un bir Truva atı olması bizim için önemli bir yenilgiydi. Ama eğer bu durumu lehimize çevirirsek, karşı taraf için büyük bir yenilgi olur. Size şans diliyorum bu konuda. Redmond ayağa kalktı ve bir elini Stone'un omzuna koydu. Bu davayı çözmek için çok çalıştığını biliyorum. Faud'un da bunu fark ettiğine eminim. Ama benim çok fazla zorlamamı istemiyorsun sen. Böylece senin yaptığın şeyi bozmayacağım, değil mi? Evet. Bunu aklımda tutacağım. Gidip Weaver'a bugünkü görevinin tamamlandığını söyleyebilirsin. burada olduğumu bilmiyor. Tabii. Stone'un sesinde kendisini de şaşırtan bir sertlik vardı. Bilmiyor, dedi Friedman tekrar. O zaman gerçekten neden buradasın? Sadece görevini kontrol etmek ya da benim iyi olup olmadığımı görmek için değil. Friedman merakla bakıyordu. Neye dayanarak böyle bir çıkarım yapıyorsun? Aynı anda birden çok iş yaptığın gerçeğine dayanarak söylüyorum. Friedman iç çekti. Seni yeniden görmek istedim sadece. Bana söylenenlere rağmen iyi olduğunu kendim görmek istedim. Ne de olsa yanında bir bomba patladı. Bu senin için neden önemli? Öyle işte. Anlayamıyorum. Friedman daha da yaklaştı Stone'a. Hiç benim tarzım değildir ama sana karşı içten olacağım. Biz aslında John Carr ile çok benziyoruz. Bizim yaptığımız işi yapan çok az insan var. İfadesi yumuşadı kadının. Geçmişi düşünüyor gibiydi. Hayatımın son 20 senesini aslında olmadığım bir kişi gibi geçirdim. Bakışları Stone'un üzerinde sabitlendi. Senin bunu çok daha uzun zamandır yaptığını biliyorum. Daha önce senin gibi biriyle hiç karşılaşmadım. Yani seninle tanışana kadar karşılaşmamıştım. Stone'un koluna dokundu. İşte bu yüzden buradayım. Sanırım kendimi yalnız olmadığıma ikna etmeye çalışıyorum. Benim gibi başkalarının da olduğuna. Bunun sana mantıksız göründüğünü biliyorum. Hayır, aslında öyle görünmüyor. Gayet mantıklı görünüyor. Friedman daha da yaklaştı. Yalnız bir hayat yaşıyoruz. Evet, evet öyle. Uzun zamandır senin de yalnız olduğunu anlayabiliyorum. Nasıl? Friedman elini kaldırdı ve Stone'un çenesine dokundu. Yüzünden belli. Eğer nasıl bakman gerektiğini bilirsen yüzler yalan söylemez. Durdu ve biz ikimiz de nasıl bakmamız gerektiğini biliyoruz. Değil mi? Friedman elini çekti. Stone uzaklara bakıyordu. Eğer seni utandırdıysam özür dilerim dedi. Ben sadece şey diliyordum. Ne? Daha önce buluşmuş olmayı. Uzun zaman önce bir işe yaramazdı. Şimdi de işe yaramayacak anlamına mı geliyor bu? Stone yine uzaklara baktı. Benim için hiçbir şey işe yaramaz. Zor mu beğenirsin? O değil. Eğer zor beğenen biri bile olsam, sen... Neyse, artık bir anlamı yok. Her zaman bir anlamı vardır. Bizim gibi iki eski savaşçı için bile. Ben yaşlıyım, sen değilsin. Bu işin içinde hepimiz yaşlıyız. Tabii, eğer hayattaysak. Friedman ayağa kalktı. Bir elini Stone'un yanağına koydu ve dudaklarını adamın yüzüne bastırdı. Kendine dikkat et, dedi. Bir saniye içinde kayboldu. Bölüm 73. Stone ve Chapman gözlem için bir süre tutulduktan sonra ertesi gün hastaneden çıktılar. Stone biraz daha dinlenmeye ihtiyacı olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Bu kadar kısa bir süre içinde iki kez bilinç kaybına uğramak ondan çok daha genç adamların bile işini bitirirdi. Ama yatağından kalkıp hava devam etmek için motivasyonu vardı. Büyük olay gittikçe yaklaşıyordu. Her bir zerresinde hissediyordu bunu. Chapman, FBI'ın yeni tahsis ettiği aracı kullanırken Stone ona baktı. Kaç tane dikişin var? Alnındaki bandaja dokundu Chapman. 6 tane burada, 2 tane de yanağımda. Tatil resimleri çektirebilmek için kısa bir süreye ihtiyacım olduğunu söyledi doktor. Stone'a baktı. Sende nasıl hiç dikiş yok? Bayılmadan önce seni kanlar içinde gördüğümü iyi hatırlıyorum. Muhtemelen bende işe yaramayacağını anlamışlardır. Ayrıca ana kesik benim kafa derimdeydi. Orada bir plaster var ama sen göremezsin. Sanırım şanslıyız biz. Judy Danhu'dan şanslıyız. Demek ki kadını bütün bu olayların içine sokmuşlar. Ama nasıl? Parayla mı? Sanırım öyle. Ödemeye hiç niyetlenmedikleri parayla. Yani onu öldürecekleri belli miydi diyorsun? Aynen öyle. Kızı korumak için yaptıkları çok az şey vardı. Bizi sadece bir ya da iki gün uzakta tutacak şeylerdi. Bizimle kilisede buluştuğu ve olanları anlattığı gün ölü bir kadındı artık. O zaman FBI, kadın adına olan ve iptal edilmiş bir hesap bulabilir. Komik, bana tuzak kuracak biri gibi gelmemişti. Nasıl biri gibi geldi sana? Paradan hoşlanmayan biri gibi mi? Ben çok az insan gördüm parayı sevmeyen. Ama ülkene karşı yapılan bir saldırı için işbirliği yapmak, saf olma. Ayrıca zavallı Alfred Padilla dışında kimse zarar görmedi bu saldırıda. Ama diğer insanlar ölmeye başladı. Bunu fark etmiş olmalıydı. Tabii ki fark etti. Ama o zamana kadar çok geç olmuştu. Eğer gelip bize itiraf etseydi, bir hatta birden fazla cinayete yardım etmiş sayılacaktı. Planı uygulamanın ve bir sürü parayla kaçmanın daha güvenli bir yol olduğunu sandı muhtemelen. O zaman George Sykes yanlış tek bir şey bile yapmadan beynine kurşunu yemiş oldu. Evet, o yüzden Judy için üzülmüyorum. Sykes'ın nasıl o şekilde panikleyerek yola çıktığı ile ilgili teorin muhtemelen gerçeğe çok yakındı. Ailesiyle tehdit edilmişti. Nerede buluşmak istediklerini söylemiş olabilirler. Onu keskin nişancının tam karşısına çıkaracak bir rota çizmişlerdir. Çok ince kurgulanmıştı. Hem insanı korkutan hem de eğiten bir plan bu. Muhtemelen istedikleri anda bizi de öldürebilirler. Beni öldürmeye çalıştılar zaten. Sen onları durdurdun. İyi adamlara artı bir puan. Bu da onların hatasız olmadıklarını gösterir. Bütün ağaç çiftliği, ağaç kökü ve ulusal park birimi olayları birer hile miydi diyorsun? Bence Kravitz oyuna geldi. Lloyd Wilder ise tamamen masumdu. Peki ya öldürülen Latinler? Judy ile aynı durumdaydılar. Sadece işin bir parçasında bulunmuşlardı. Rollerini oynadılar, ödemelerini aldılar ve ortadan kaldırıldılar. 34. ayrımın sonu. Sayfa 395. Devamı 35. ayrımda.